Merhaba sevgili Low Podcast dinleyicileri. Didem Kalaycıoğlu Birol ben. Bugün sizlerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sohbet etmek istiyorum. Kişisel verilerin korunması biliyorsunuz son zamanlarda hem dünyada hem Türkiye'de oldukça konuşulan, yazılan, çizilen konular arasında. Peki kişisel veri nedir? Tarihsel gelişimi nasıldı? Ve Türkiye'deki düzenlemelerde temel olarak neler var? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Aslında sır saklama yükümlülüğü ya da kişisel verilerin korunması dediğimizde bunun bilinen en eski örneğini M.Ö. 5. yüzyılda uygulama alanı bulan ve hekimin sır saklama yükümlülüğü olarak bilinen, bugün de Hipokrat yemininde yerini bulan uygulama olarak düşünebiliriz. Bunun gibi hekimin hastasıyla ilgili sır saklama yükümlülüğünün çok benzeri olan bazı dinlerde din adamlarının bildikleri bilgileri, sırları ifşa etmemesi ve mesleklerle ilgili olarak da örneğin avukatın sır saklama yükümlülüğü gibi ilkeler aslında oldukça geçmişe dayanıyor. Fakat bugün anladığımız anlamda kişisel verilerin korunması aslında çok daha yeni bir alan. Bir nevi sanayi devriminden sonra aslında biraz daha bugün anladığımız anlamda kullanılmaya başlanan bir terim. Çünkü biliyorsunuz teknolojik gelişmeler arttıkça, bilgisayarlar hayatımıza girdikçe, çok fazla veri işlenmeye, veri toplanmaya başlandıkça bu konu doğal olarak gündeme taşındı ve bununla ilgili düzenlemeler de yapılmaya başlandı. Verilerin korunmasına ilişkin aslında ilk yasal düzenleme 1970 yılında Almanya'nın Hessen eyaletinde yapıldı. Bunun Almanya'da ilk düzenlemesini de bence anlamlı bir tarihi geçmişi var. Çünkü tarihinde ve geçmişinde bir takım maalesef soykırımlar ve ayrımcılığa sebep olabilecek nedenlerle acılar yaşayan ülkeler bu konuda daha hassas davranıyor ve ilk adımları atıyor diye düşünüyorum. Bugün bile Avrupa Birliği'nde aslında baktığınızda federal mahkemelerin, Almanya Federal Mahkemesi'nin verdiği kararlar ve kişisel verilerin düzenlemesi konusunda en sıkı yükümlülükler hala Almanya'da diye düşünüyorum. Bunun devamında 1977 yılında Almanya'da federal bir veri koruma yasası kabul ediliyor. Yine benzer yıllarda 1973'te İsveç'te, 1978 yılında da Fransa'da veri koruma kanunları yayınlanıyor. Uluslararası düzenleme olarak Avrupa Konseyi'nin 1973 ve 74 yıllarında özel ve kamu kesimindeki iki düzenlemesi, standartları belirlemek için aldığı iki karar aslında sonra çıkarılan düzenlemelere kaynaklık etti diyebiliriz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin geniş kapsamlı ilk düzenleme ise Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen 1981 tarihli 108 sayılı sözleşme. Sözleşmenin tam adı kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında şahısların korunmasına ilişkin sözleşme. Bugün ama pratikte 108 sayılı sözleşme diye biliniyor. Burada enteresan bir durum var aslında. Ülkemiz bu sözleşmeyi 1981 yılında imzalamış. Fakat bu sözleşmenin iç hukukumuzda yürürlüğe girmesi ne zaman derseniz 17 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak iç hukukumuza dahil edilmiş. Maalesef anlaşıldığı gibi son derece geriden gelen bir ülke durumundayız kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında. Devamında 1995 yılında AB bünyesinde kabul edilen 95'e 46 sayılı direktif olarak bilinen AB veri koruma yönergesi en önemli gelişmelerden aslında kapsamlı ve belirli alanlara yönelik düzenlemeler içeren veri koruma yönergesiydi bu. Fakat bildiğiniz gibi çokça duyuluyor GDPR, General Data Protection Regulation, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü. Bu 95'e 46 sayılı direktifi ilga ederek 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girmiş durumda Avrupa Birliği'nde. Bizim kanunumuz da yani 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu da aslında bu ilga edilen 95'e 46 direktifini esas alarak hazırlanan bir kanun. GDPR'la örtüşen yanları ve temel ilkeleri var. Fakat farklılıklar da var. Bununla ilgili de ayrı bir yayın yapmayı planlıyoruz inşallah. Peki Türkiye'de kanunun gelişimi nasıl oldu derseniz? Dediğim gibi aslında ilk çalışmalar 95'e 46 sayılı direktif varken yapılmaya başlandığı için bizim kanunumuz esasen 95'e 46 sayılı direktifi esas alarak hazırlandı diyebiliriz. Fakat burada da çok uzun ve karmaşık bir süreç yaşadı aslında Türkiye. 1995 yılında ilk komisyon kuruldu mecliste. Fakat bir neticeye ulaşamadı. 2000 yılında kurulan ikinci komisyon, 2003 yılında bir kişisel verilerin korunması kanun tasarısı hazırladı. Bu metin Adalet Bakanlığı nezdindeki çeşitli değişikliklerden sonra 2008 yılında TBMM'ye sunuldu ama bunun devamında 2014-2015 yılları gibi aslında çok uzun süreçlerde geçmiş olan bir kanunumuz var. Nihayetinde kanunumuz 7 Nisan 2016'da resmi gazetede yayınlandı. Peki 2016'dan sonra aradan geçen sürede neler oldu? Aslında kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu süreçte bir takım yönetmelikler ve tebliğler yayınladı ve farkındalığı artırmak için kamuoyunda özellikle çokça kılavuz, rehber, soru-cevap dokümanı yayınladılar. Birçok sempozyumlar düzenlediler. Anadolu'da, İstanbul'da çokça illere, şehirlere giderek o sempozyumlara katılarak kamuoyundaki farkındalığın arttırılması çalışmaları yaptılar. Ve bugün bile hala kurumun Twitter hesabını, LinkedIn hesabını takip ederseniz sosyal medya üzerinden de aslında bilgilendirici, farkındalığı arttırıcı, kamu spotu niteliğinde çokça çalışmaları, videoları mevcut. Dolayısıyla kurumun internet sitesi de bu konuda farkındalığı arttırmak, bilgilenmek açısından önemli bir kaynak diye düşünüyorum. Peki kişisel veri nedir? Bu tarihsel gelişimi anlattıktan sonra en temele dönersek, bizim kanunumuzda kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi diye tanımlanmış durumda. Burada aklınıza gelebilecek kişinin sağlık durumundan ev adresine, ailevi durumundan evli olup olmadığından maddi durumuna, aslında kişiyle ilişkilendirilebilecek her türlü bilgi bizim kanunumuzda kişisel veri olarak sayılıyor. Bu tanımdaki kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin kısmı da önemli ve kritik. Çünkü aslında belirli bir kişiye, yani Didem Kalaycıoğlu Birol'a ait bir bilgi. Didem Kalaycıoğlu Birol avukattır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur dediğinizde bu kişiyle ilgili bir kişisel veri veriyorsunuz ama kimliği belirli olmamakla beraber ilk bakışta belirlenebilir bir şekilde bir veri paylaşıyorsanız aslında burada da yine bu kanun kapsamına giriyor ve bir kişisel veriden söz edilebiliyor. Bunun çokça örneği var ama en basitinden bir ortamda, bir gruptaki kişisel veri paylaşacağınız kişinin adını, soyadını açıkça net söylemeden onu tasvir edecek bir takım verilerle paylaşırsanız, örneğin 4 kişinin bulunduğu bir odada tek bir kişi kadın ise ve bu odadaki kadın şurada oturuyor, plaka numarası bu, kullandığı aracın telefon numarası bu dediğinizde aslında kimliği belirlenebilir bir kişiyle ilgili veri paylaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada da adını söylemedim, o yüzden kişisel verisini paylaşmadım gibi bir yaklaşımla bakmak mümkün değil. Bu tabii ki en basit örnek. Uygulamalarda, hele bugün hayatımıza giren telefonlar, cihazlar, uygulamalar, web siteleri, buralara verdiğimiz veriler, baktığınızda belki gerçek adınızı, soyadınızı, numaranızı vermediğiniz bir takım uygulamalarda, web sitelerinde ya da başka teknolojik yapılarda da aslında takip edilebilir, bilinebilir durumda oluyorsunuz, oluyoruz hepimiz. Bu açıdan da bu tanım kritik ve kapsayıcı bir tanım diye düşünüyorum bu gibi durumlar için. Peki bizim kanunumuzda tek tek tanımlar üzerinden gitmeyeceğim ama iki önemli kavram var bence bilinmesi gereken. Bir tanesi veri sorumlusu. Bir tanesi veri iş. Veri sorumlusu kanunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış. Bu bakış açısıyla da veri sorumlusu aslında bir şirket örneğinden gidersek, sizin ürün ve hizmet aldığınız bir şirket sizin eğer kişisel verilerinizi alıyorsa, sizi profillemek amaçlı ya da hizmet sunmak amaçlı ya da size tanıtım pazarlama yapmak amaçlı bir takım verilerinizi işliyorsa, bu şirket hiç şüphesiz ki veri sorumlusu. İkinci önemli tanım veri işleyen. Bu da yine bizim kanunumuzda veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanıyor. Burada da aslında biraz daha somutlaştırmak ve ayrımı netleştirmek gerekirse, örneğin az önce verdiğimiz örnekte bir şirket, ürün veya hizmet aldığınız bir şirket sizin verilerinizi gerek hizmet sunumu için, gerek size tanıtım pazarlama yapmak için, gerek işte bir takım başka kendi çalışmaları için kullanıyorsa ve fakat gerekli yazılımlara ya da bu ekipmanlara sahip olmadığı için, örneğin bir yazılım firmasından müşterilerini profillemek için bir hizmet alıyorsa, o yazılım firması aslında veri işleyen niteliğinde oluyor. Çünkü esas veri sorumlusu olan ana firmanın belirlediği amaçlarla ve onun nam ve hesabına bu işlemeyi yapıyor. Burada da elbette verilerin korunmasından veri sorumlusuyla beraber sorumlu ama ana sorumluluk kişisel verilerin işlenmesi, açık rızanın alınması vesaire gibi noktalarda veri sorumlusunda. Bu önemli bir konu çünkü kanun ilk yürürlüğe girdiğinde maalesef henüz kamuoyunda yeterli bilinirlik de yokken çok fazla kişi, hatta hukukçuların da dahil olduğu kitle, veri sorumlusunu şirket içerisinde örneğin bir kişi olarak düşünmüştü. Yani bir ara bir panik yaşandı. Veri sorumlusu atamamız lazım. Şirket içerisinde veri sorumlusu atanması lazım. Aslında bu örnekte veri sorumlusu şirket. Şirketin içerisinde elbette bu verilerin hukuka uygun işlenmesinden ya da süreçlerin kanuna uygun yürütülmesinden sorumlu olacak birilerini atamak ya da böyle bir organizasyon yapısına gitmek, bu konuda birimler görevlendirmek, gerek IT tarafında, teknik tarafta, gerek hukuk tarafında, süreç tarafında yetkiler belirlemek elbette mümkün ve bana sorarsanız gerekli. Veri ihlal bildirimiyle ilgili yapacağımız yayında bunun da aslında nedenlerini ve gerekliliklerini ayrıca anlatacağım. Ama altını çizerek belirtmek gerekiyor ki veri sorumlusu şirket içerisinde bir kişi, bir ilgili, bir departman sorumlusu değil. Veri sorumlusu aslında bu örnekte şirketin kendisi. Peki kişisel verilerin işlenme şartları nedir bizim kanunumuzda diye baktığımızda, kanunun 5. maddesinde ilk fıkrada kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olarak işlenemez deniyor. Dolayısıyla bizim kanunumuz açık rızayı ana kural olarak belirliyor aslında. İkinci maddede, ikinci bentte sayılan şartlardan birinin varlığı halinde de açık rıza aranmaksızın kişisel verinin işlenebileceği düzenleniyor. Bunlar nedir diye bakarsak, ilk olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir diğer istisna. Üçüncüsü, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve son olarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması olarak sayılmış durumlar. Burada önemli bir fark var GDPR ile bizim kanunumuz arasında. Aslında GDPR'da da çok yakın, temelde çatışmayan, temeli farklılaşmayan ilkeler düzenlenmiş, işleme şartları düzenlenmiş ama bizim kanunumuzda az evvel söylediğim gibi ana kural açık rıza. Açık rıza olmayan hallerde bu istisnaların bulunması durumunda açık rıza aranmaksızın verilerin işlenebileceği düzenlenmiş. Fakat GDPR'da bundan farklı olarak açık rıza da diğer işleme şartlarıyla aynı seviyede bir işleme şartı olarak düzenleniyor. Aslında bu çok daha doğru GDPR'ın sistematiği diye düşünüyorum. Çünkü diğer şartlar varsa, örneğin meşru menfaat veya kanunlarda açıkça öngörülmesi varsa, açık rızaya zaten gidilmemesi temel ilke olmalı. Açık rıza en son başvurulacak aslında yöntem olmalı. Kurum da benzer düşüncede diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar kanunun sistematiği böyle olsa da kurum da daha sonra çıkardığı bu az evvel bahsettiğim kılavuz, rehber gibi dokümanlarda aslında açık rızanın diğer işleme şartlarıyla aynı seviyede bir işleme şartı olarak kabul edilmesi gerektiği ve hatta diğer işleme şartları bulunduğu takdirde açık rızaya gidilmemesi gerektiğiyle ilgili de düşüncelerini beyan etmiş durumda. Dolayısıyla uygulamaları da bu bakış açısıyla her ne kadar kanunun sistematiği farklı görünse de kurumun yaklaşımı ve GDPR'ın da esas aldığı yaklaşımla ilerletmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu ilkelerden peki biraz bahsetmek gerekirse, daha doğrusu bu işleme şartlarından biraz bahsetmek gerekirse, birer örnek vermek gerekirse, ilk işleme şartı olarak belirttiğimiz, açık rızanın istisnası olan şartlarda belirttiğimiz, kanunlarda açıkça öngörülmesi durumu var. Bir kanunda ilgili verinin işlenmesine ilişkin açıkça bir düzenleme bulunması halinde elbette ki açık rızaya gidilmeden, ilgili kişinin açık rızası aranmadan işleme yapılabilir. Örneğin yine kurumun kendi düzenlediği dokümanda verdiği örneklerden bir tanesi, Adli Sicil Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığı'nın kişilerin ceza mahkumiyetine ilişkin verilerini işlemesi gibi durumlarda elbette açık rızaya gerek olmayacaktır. Diğer işleme şartlarından bir tanesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Burada da örneğin bir kişinin şuurunun yerinde olmadığı durumlarda veya akıl hastası olması sebebiyle örneğin rızasının geçerli olmadığı bir durumda hayat veya beden bütünlüğünün korunması nedeniyle tıbbi müdahale yapılması sırasında kişisel verilerinin işlenmesi ya da sağlık verilerine ulaşılması, bunlarla ilgili açık rıza aranmaksızın bir takım işlemeler ve işlemler yapılması elbette mümkün olabilecektir bu işleme şartına göre. Bir diğer işleme şartı aslında diğeri kadar net olmayan, üzerinde sıkça konuşulan, tartışılan şartlardan bir tanesi. Bir sözleşmenin kurulmasıyla veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma şartı. Aslında bizim kanunumuzda bunun ifadesi tam olarak bu şekilde geçiyor. Ve burada neyi düşünebiliriz? Örneğin bir GSM operatörüne gidip abone olduğunuzda o GSM operatörünün size fatura göndermesi için fatura bilgilerinizi alması, işlemesi ve bunları kullanması gerekiyor. Ve bu da sözleşmenin kurulmasıyla, ifasıyla doğrudan doğruya ilgili bir şart olarak değerlendirilebilir. Ya da yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için karşı tarafın hesap numarasının alınması ve o hesap numarasının da bir sistemlerde tutulup, işlenip kullanılması gibi örnekler verilebilir. Tabii bu kadar net örneklerde, bu kadar basit örneklerde kolay olmakla beraber her bir somut durum bakımından hangi sözleşmelerde hangi veriler aslında sözleşmenin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, hangileri ilgili değil, bunlar da elbette tartışma konusu olacak ve hukuki yorum gerektirecek konular. Daha özellikle daha karmaşık sözleşme ilişkilerinde bunlar muhakkak tartışılması ve değerlendirmesi gereken konular olarak önümüze çıkıyor. Bir diğer işleme şartı olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şartı da aslında benzer şekilde örneğin bir işverenin çalışanına maaş ödeyebilmesi için ilgili hesap numarası bilgilerini alması veya işlemesi veya sosyal sigorta numarası gibi verilerini işlemesi örnek olarak gösterilebilir aslında. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması işleme şartı ise yine son derece tartışmaya açık, hatta kurumun yakın zamanda verdiği bir karara, bir cezaya konu olan işleme şartlarından bir tanesi. Burada önemli olan ilgili kişi tarafından kamuoyuna açıklanmış ve aleni hale getirilmiş bilgilerin aslında işlenebileceği düzenleniyor. Bu işleme şartının amacı aslında ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirdiği yani kamuoyuna açıkladığı verilerin işlenmesi için açık rızaya gerek olmadığı belirtmek. Fakat burada korunması gereken hukuki yararın kalktığı kabul ediliyor. Evet, çünkü kişi bunu kendisi alenileştirmiş diye bakılıyor. Ama bu işlemeyi yaparken de yine en başta belirttiğimiz ilkelere dönüp muhakkak bakmak gerekiyor. Nitekim örneğin ben bir aracımı satmak için ya da gayrimenkulümü kiralamak için bu gibi satışların yapıldığı internet sitesine numaramı vermiş olabilirim. Fakat bu numaranın her türlü amaç için sadece ben o amaçla alenileştirildim diye diğer veri sorumluları tarafından örneğin tanıtım pazarlama yapılması, başka şekillerde arama yapılması için kullanılması da ilkelerle ters düşüyor. Hatta dediğim gibi kurumun da buna ilişkin bir kararı var yakın zamanda yayınladığı ve böyle bir durumu uygun bulmadığını belirttiği. Bu nedenle de aslında alenileştirilmiş bir bilgi hiçbir ilkeye tabi olmadan her türlü amaç için her türlü şekilde işlenebilir gibi yanlış da yorumlamamak lazım bu işleme şartını. Bu da yine veri sorumluları açısından cezaya ya da başka yaptırımlara sebep olabilecek durumlar yaratabilir çünkü. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması yine bir diğer veri işleme şartımız. Burada da bir şirketin kendi çalışan tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması, o hakkın kullanılması, kendi savunma hakkının kullanılması için gerekli olabilir. Dolayısıyla bu amaçla bu kişisel verileri işler ve kullanırsa bu veri işleme amacına girdiği için de herhangi bir açık rızaya da elbette tabi olmadan bu işlemeyi yapabileceği açık aslında bu kurala göre. Son olarak yine çokça aslında tartışmaya sebep olan ve belki de en muğlak diyebileceğimiz veri işleme şartına geliyoruz. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. En temel soru meşru menfaat nedir ve hangi somut durumda neye göre belirlenmelidir? Meşru menfaat aslında hukuken işlerimizi yaparken ya da önümüze gelen kurgularda biz hukukçuların çokça tartıştığı, çokça subjektif biraz bir kavram olduğu için yorumlamaya, farklı yorumlara açık bir kavram. Ve burada kanunun esas aldığı temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla vurgusunu da bu değerlendirmeyi yaparken kaçırmamak çok önemli. Örneğin bir iş yerinde bir işveren çalışanların terfilerini ya da performanslarını ölçmek için bir takım verilerini, performans sonuçlarını, hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını işleyebilir ve bunu kendi organizasyonel yapısını geliştirmek, değiştirmek belki, şirket içi akışları daha düzgün hale getirmek ya da şirket yapısını daha verimli hale getirmek için işleyebilir. Burada da işverenin meşru menfaati olduğundan bahsedilebilir. Ama yine en başa dönüyorum, temel ilkelerdeki gerçekten bu işlemeyle bağlantılı mı, ölçülü mü sorularını hep bir yerde aklımızın bir köşesinde tutmak ve uygulamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu bahsettiğim meşru menfaate, örneğin ben bir işverenim, nasıl daha efektif hale getirebilirim, nasıl daha karlı hale getirebilirim şirketimi, şirket içi süreçleri, bölümler, birimler arasındaki koordinasyonu nasıl daha iyi hale getirebilirim diye aslında birçok şeyi işleyip meşru menfaat kapsamında bu meşru menfaat maddesine sokarak izinsiz işlemeler yapıp bir takım faydalar sağlayabilirim. Ama bunu yaparken örneğin bir çalışanın evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı ya da bu çalışanın özel hayatına ilişkin bilgileri işlemek, bana sorarsanız tabii ki her somut durumda o somut durumun özelliklerine göre bir inceleme yapmak elbette en doğrusu, ama bu verdiğim örneğin çerçevesinde düşünürsek o kişinin ilgili hak ve özgürlüklerine zedeliyor mu ve gerçekten işleme amacıyla ölçülü ve sınırlı mı? Her ne kadar işverenin günün sonunda burada bir meşru menfaat elde etmesi muhtemel ise bu diğer ilkelerle çelişiyor mu? Muhakkak kapsamlı bir inceleme yapıp buna göre karar verilmeli ve uygulamalar, işlemeler muhakkak bu şekilde yapılmalı diye düşünüyorum. Yine Avrupa Birliği'nde sıklıkla kullanılan, sıklıkla konuşulan balance test denen aslında bir test var. Bu meşru menfaatte sıklıkla orada da kullanılan. Kurum da verdiği bir kararda, kurum kararlarını irdelediğim yayında ondan da ayrıntılı olarak bahsetmek istiyorum ama özetle bahsetmek gerekirse veri sorumlusunun meşru menfaatlerini, ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerini ne kadar sınırladığı ya da sınırlayıp sınırlamadığı perspektifinden bakarak burada bir menfaat testi yapmış. Ve her ne kadar bizim mevzuatımızda açıkça böyle bir balance testten bahsedilmiyorsa, böyle bir terminoloji yoksa da dediğim gibi Avrupa Birliği uygulamalarını dikkate alarak da son derece ayrıntılı, gerekçeli bir karar yayınlamıştı. O kararın da ben çok yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Ve meşru menfaate dayanarak veri işleme yapılan süreçlerde ve kurgularda veri sorumlularının muhakkak o kararı bir önlerine alıp bu karara bakarak karar vermelerini ve süreçlerini bu karara bakarak oluşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten yol gösterici ve kurumun yaklaşımını da son derece açık bir şekilde gösteren önemli bir karar diye düşünüyorum. Dolayısıyla veri işlenen süreçlerde veri sorumlularının hem şimdiye kadar bahsettiğimiz genel ilkelere hem de veri işleme şartlarına uyumunu gözetmek açısından bu hususlara dikkat etmeleri son derece önemli. Buraya kadar aslında biraz kişisel verilerin tarihsel gelişiminden, mevzuatın tarihsel gelişiminden, bizim kanunumuzun ana ilkelerinden ve işleme şartlarından bahsetmiş olduk. Ama bu konuda konuşacak, tartışacak çok fazla şey var. Uygulamalar biraz yol aldıkça, kurumun kararları daha da çok arttıkça tartışacak konular da çok artıyor. Evet, belirlenen, kurumun belirlediği, kurumun yaklaşımını gösterdiği kararlar biraz yol gösteriyor belki ama yanında bazı konularda tartışmaları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla konuşacak, tartışacak çok fazla konu var. Bunlara da inşallah bir sonraki yayınlarımızda yer vermek istiyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.